Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçimiz Biget Ulutaş'a teşekkür ediyoruz. Bugün Açık Yeşil'de Greta Thunberg'in galiba 20 Haziran'da, 4 gün önce İsveç Radyosu'nda yayınlanan ama İngilizcesi de çıkan, hem İsveççe hem İngilizce yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir radyo konuşması mı demek lazım ona?
Yani radyo, evet, programı, yani radyo programı aslında.
Evet, radyo ben... programından biraz bahsedeceğiz. Ama ona geçmeden önce hava durumu takibimizi yapıp ondan geçelim isterseniz. İki yerdeki havayı takip etmemiz gerekiyor. Biri İstanbul tabii ama diğeri benim çok iyi... telaffuz edemediğim Verkhoyansk'taki hava durumunu takip etmemiz gerekiyor. Niye durup dururken Verkhoyansk'a bakıyoruz? Çünkü Verkhoyansk Rusya'da, Rusya'nın Sibirya bölgesinde Sakarya'da Yakut, yani bizim herhalde biz Yakut diyebiliyoruz, Cumhuriyeti'nin içerisinde Kuzey Kutup çizgisinin dairesinin 100 kilometre kuzeyindeki bir kasaba ve bu kasaba önceki gün 38 derecelik bir sıcaklığı kaydetti. Şimdi ben merak ettim, Verkhoyansk'ın hava durumuna baktım sabah. Şu anda da 34 derece civarında görünüyor. Yani geçen haftalarda Sibirya'nın başka yerlerinde 30 derecelerin kaydedildiğini konuşmuştuk Açık Yeşil'de. Fakat tabii bu 38 derece...
38 derece, evet.
Bu biraz haber olmasına neden oldu Verkhoyansk'ın. Gerçekten dehşet verici. Çünkü normali neymiş buranın? Onu da baktım. Haziran ayında bu bölgenin, Verkhoyansk'ın normali 20 dereceymiş. Yani en fazla işte 21 derece falan görünüyor. Şu anda 17 derece kadar daha sıcak ve bu tüm zamanların Verkhoyansk'ta ya da Sibirya'nın bu bölgesinde... ki ölçümlerin rekoru. Bu arada neresi burası derseniz, hani Sibirya deyince aklınıza neresi geliyorsa orası. Yani tam Sibirya'nın tam ortası, en kuzeyi. Ve nereden geliyormuş diye bakınca, bu Yakut da aslında eski Türkçe'de hani bizim bugün kullandığımız yaka kelimesiyle aynı kökten geliyormuş. Yani şey anlamında herhalde, sınırın öbür tarafı ya da sınır tarafı, yaka, öbür yaka gibi bir anlama geliyor muhtemelen. Bu Yakut bölgesi yani bayağı uzak bir yer, bayağı soğuk bir yer ve bununla ilgili çok ilginç haberler var. Örneğin Rusya'nın şu anda aslında o bölgedeki bu donmuş toprağın erimesine neden olan bu aşırı sıcaklar nedeniyle bazı yerleri, bazı yerleşimleri ne yapacağını düşünmeye başladığını söylüyor. Çünkü kasabalar donmuş toprağın üstüne kurulmuş durumda. Hatta doğalgaz boru hatları donmuş toprağın içine gömülmüş durumda. Zaten geçen haftalarda bir dizel şeyi de olmuştu ya, borusu mu patlamıştı, çökmüştü daha doğrusu.
Bir de onun da etkisi var. Yani müthiş bir çöküntü olmuştu ve bütün tarihin gördüğü en büyük şeylerden biri, binlerce galon boşalmıştı nehre.
Evet, ya bu konuda... bütün konuyla ilgilenen iklim bilimciler veya meteorologlar çok kaygı verici olduğuna dair tweetler attılar. Eric Holthouse mesela bu tarihte ilk kez böyle bir şey görünüyor dedi. Michael Mann bunun tamamen iklim değişikliği ile ilgili olduğuna dair konuşmalarını dinledim ben. Bill McKibben korkutucu diye bir tweet attı örneğin. Ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi UNFCCC'de tweet atarak... bunun 20 Haziran normalinden 17 derece daha sıcak olduğunu, global heating diyorlar işte, küresel ısıtmanın hızlandığını ve emisyonları sıfıra indirmenin bir hayatta kalma meselesi için bir yarış haline geldiğini yazdı. Bu da UNFCCC'nin bunu bu kadar net bir şekilde yazması çok kritik bence. Dünya Meteoroloji Örgütü de aynı şekilde bu ölçümün bir hata olmadığını açıkladı. Çünkü 38 derece acaba yanlış mı ölçüldü diye konuşuluyordu. Dünya Meteoroloji Örgütü büyük ihtimalle doğru dedi. Ve bunun bir yeni normal haline gelmeye başladığını, artık aslında buna yeni normal demek de çok doğru değil ama çeşitli haberlerde ve açıklamalarda görüyoruz. Mesela Avrupa'nın Kopernik İklim Değişikliği Kurumu bu şeyin şaşırtıcı olmadığını, alarme edici bir sinyal olduğunu ama şaşırtıcı olmadığını, çünkü Sibirya'da bu sıcaklıkların kalıcı hale geldiğini söylüyor. Yani zaten geçen haftalarda da konuşmuştuk. Aralık ayından beri, Aralık 2019'dan beri zaten normalin çok çok üstünde, 10-15 derece, 20 derece üstünde sıcaklıklar görülmeye devam ediyordu. Ve bunun ciddi bir şekilde, hem bu arada Sibirya'da yangınlar da başladı.
Evet, yani onu da ben de söyleyecektim.
38 derece olup da yangın başlamaması zaten zor olurdu. Yangınlar başlamış. Hatta Mark Parrington diye bir yangın bilimcisinin bir tweetini gördüm. Bu bölgede Haziran ayında Arktik dairesi içinden, yani Kuzey Kutup dairesi içerisinden toplam yangınlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını son 15-17 yılın derlemiş. Şu anda yaklaşık 5 milyon ton civarında yangınlardan kaynaklanan bir emisyon var. 2019'da da 5 milyon ton ama ondan önceki yıllarda 1 milyon ton civarında. Yani yangınların inanılmaz arttığını sadece oradan çıkan emisyonla bile hesaplayabiliyoruz.
Yani 5 kat, %500 artıyor, evet, öyle mi? Evet, İnanılmaz bir şey aslında.
Yani Sibirya'daki yangınlar geçen seneki düzeye şu anda erişmiş bile. Yani şimdi bu senenin yaz ayları boyunca ne olacak bilmiyoruz.
Evet, ve bu, yani insanlar da gene de hiçbir tedbir almamakta ve eskisine dönmek, biraz önce Covid-19'dan sonra bir an önce eskisine dönmek için de sabırsızlanan bir hava var. Yani siyasi karar alıcılarda kesinlikle hiçbir eğilim gözükmüyor. Sadece greenwashing yapıyorlar, yani yeşil badana. Biz çok çevreciyiz vesaire.
Benzer bir durumu İstanbul'da ve Bursa'da ve diğer illerde yaşanan, son birkaç gün içinde yaşanan sellerde de gördük. Esenyurt'ta bir kişi hayatını kaybetti. Bursa'da 6 kişi galiba, değil mi?
Evet.
Önceki gün selden dolayı hayatını kaybetti. Bunlar aşırı yağışlar, çok şiddetli yağışlar, çok kısa sürede, çok yüksek miktarda bir yağış aldı. İki yerde.
Hortumlar var.
Hortumlar oldu.
Dolu seller.
Evet, yani ve bunlara biz hala acaba bunlar iklim değişikliğinden midir diye bir tartışma yürütüyoruz. Yani inanılır gibi bir şey değil. Bu yani uzmanlar arasında da bu aymazlık devam ediyor. Televizyonlarda ya da Twitter'da insanların hala bunları tartışıyor olması ve bu kadar bariz işaretleri iklim değişikliği için bir acil durum ilanında kullanmak yerine bir takım uzmanlık yarışlarına girmeleri inanılır gibi değil. Yani ben daha ne olması gerektiğini doğrusu anlamıyorum. Yani iklim krizini bir acil durum ilan etmek için daha ne olması gerekiyor?
İşte Greta Thunberg de, İsveçli 17 yaşında artık iklim aktivisti de, tam da bu şey programında, İsveç televizyonuna yaptığı programda da tam da bunu söylüyor zaten. Yani iklim ve ekoloji krizi artık bugünün siyasi olsun, ekonomik sistem olsun sistemleri içinde, yani ne siyasi ne de ekonomik sistemleri içinde çözülebilir değildir. Bu ve bu da bir benim fikrim falan değil, basit matematiktir diye karbon bütçelerini ortaya koyarak hem de bütün hükümetler arası iklim değişikliği heyeti gibi, paneli gibi dünyanın en önemli bir araya gelmiş devasa bilim insanları toplantısından, onların özel raporundan şey vererek gösteriyor yani.
Greta'nın bu konuşması, radyo programı son derece ilginç. Ben ancak yarısını dinleyebildim henüz, bitiremedim açıkçası. Fakat böyle beşer dakikalık bölümler halinde yaklaşık galiba.
12 chapter. 12 bölüm halinde ve olağanüstü bence Yani Greta Thunberg'in berrak bir kafasında çok hiç karışıklık olmayan bir insan. Başından beri böyle düşünüyordum ama bu özellikle koronavirüsü şeyinde pandemisi sırasında COVID-19 pandemisinde eve kapanınca çalışmalarına devam etme fırsatı bulmuş ve son 1,5 yıl işte ilk iklim grevinden bu yana bütün yaptığı yolculukları ve çalışmaları Fridays for Future işte Cuma için
gelecek için cumalar.
Gelecek için cumalar çalışmalarını bütün dünyadaki grevleri filan hepsini gözden geçirmiş. Ben zaten okula ara verdim ama okumayı ve eğitimi çok sevdiğim için duramadım diyor. Ve yani ta şeyden başlayıp işte meşhur, çok meşhur oldu How Dare You konuşmasıyla da yani ne, bu ne cüret diye işte Birleşmiş Milletler konuşmasından başlıyor. Sonra yelkenliğiyle Washington DC'ye nasıl gittiğini anlatıyor. Washington'ın nasıl göründüğünü ikinci bölümde işte Washington DC.
Oradaki sonra, koca koca şeyli... takım elbiseli politikacıların hepsinin nasıl junk food'la beslendiklerini anlatıyor mesela.
Evet, çok çarpıcı gözlemleri evet. var. İyi bir yazar evet. olarak da ortaya çıkıyor evet. kendisi ve iftihar edebiliriz radyocu. İyi bir radyocu evet. olduğu da ortaya çıkıyor. Sonra işte 3. bölümde Unite Behind the Science adını taşıyor. Yani bilimin etrafında toplanalım. Başka çaremiz yok. Yani bilim dışında dinlenecek hiçbir şey yok diyor. Zaten işte o demin sözünü ettiğim şeyde olduğu gibi. Yani bu benim fikrim falan değil diyor ve böyle devam etmiş. Bu arada şeyi de söyleyeyim, son baktığımda 2 milyon kişi de bu şeyi dinlemiş, rekor kırmış yani Sommar diye bayağı ciddi bir totalde 22 milyon kişinin oturup dinlediği haberi
bu
de var.
Bu İsveççesini mi?
Evet. İsveççeden şimdi, bakıyorum İsveççesi. Ben şimdi. Ya,
İngilizcesini de aslında onu da söyleyelim. Bu 75 dakikalık podcast'in aslında İngilizcesi Spotify'da da var şu anda. Başlığı da insanlık henüz kaybetmedi diye çevrilebilir herhalde değil mi?
Humanity has
not yet failed diye bir başlığı var. Greta Thunberg diye bakarsanız. Son derece ilginç ve şey Alberta'daki İşte katran kumullarının olduğu yere gidişini ve oraya gitmekten nasıl vazgeçirilmek istendiğini anlatıyor.
Amerika'da aldığı tehditleri, evet, tehditleri. Ya muazzam tehditler gelmiş. Evet. Ölüm, yani polise başvurmak zorunda kalmış, özel koruma istemek zorunda kalmışlar mesela.
Amerika boyunca babasıyla elektrikli arabayla yaptıkları yolculuğu anlatıyor, değişik eyaletleri. Ve insanların o eyaletlerdeki yaşam biçimlerini, mesela şey çok çarpıcı geldi bana. Herkes yanıma gelip benimle selfie çektirmek istiyor diyor. O da tabii her gelene tamam diyor falan. Herkes sana hayranız diyor. Yine Amerika'nın işte derinliklerinde bir eyalette neredeyse bir adam yanına geliyor. İşte sana çok hayranım, sen Greta değil misin diyor. Bir selfie çektiriyor. Sonra o ayrılıp çektirdikten sonra... kenardaki büyük Aşkı devasa hayat. SUV'sine yani jeep arabasına binip
spor
ayrılıyor.
Biniyor. Evet ayrılıyor. Evet evet.
Bunu onun... anlatışı falan çok güzeldi gerçekten.
Çok çarpıcı. Bir de mesela bir vegan olarak yol boyunca kolay beslenmekte biraz zorluk da çekiyorlar tabii arabayla yolda. Çünkü hep junk food denen işte hamburgerler falan evet. onlar var. Hot dog'lar. Ancak patates kızartması bir de işte salata gibi bir şeyler yiyebiliyorduk diyor yani vegan olarak. Onları da çok ilginç şeyler, detaylar var. Ama en şeyi de mesela çok ilginç 5. bölümde mesela The Beetle diye yani şey böceği, kabuk böceğinde bayağı ciddi bir şekilde... bütün bir kışı nasıl atlattığını böceklerin görüyor. Athabasca'da galiba oluyor ve bütün ağaçları o binlerce yıllık kadim boreal ormanları yok ediyorlar. Çünkü bir reçine salgılıyor ağaç ama baş edemiyor tabii böceklerin şeyiyle, o sayısıyla çoğalıyorlar onlar çünkü. Aynı onu da böyle... büyük bir orman uzmanıyla yani her şeyi bilimsel yaklaşımıyla beraber ele alması çok çarpıcı. radyo programında her zaman yaptığı gibi yani Greta Thunberg'in. Ondan sonra mesela 6. bölümde de Glacier yani buzul bölümünde de yılda 5 metre kaybettiğini buzulun. Akıl almaz, gözle görülür bir şekilde bütün ömrünü oraya vermiş olan bir buzul bilimcinin gözünden işte artık işsiz kalacak tabii adam yani. Çünkü yakında buzul kalmayacağını gösteriyor. Sonra orman yangını biraz önce sözünü ettiğimiz yakında tekrar gelecek olan işte hatta şimdiden bazı yerlerde başlamış olan orman yangınlarında Kaliforniya'daki meşhur bu tüyler ürpertici Paradise denen yani cenneti
onu da dinledim, evet.
Cehenneme çeviren yerde evini kaybeden birisi gezdiriyor ve çok üzünlü bir hikaye ama bizzat görgü tanığının işte burada benim evim vardı eskiden diyor. Şimdi hiçbir canlının beslenemediği bir yere çevirmiş. Bütün hayvanların ayrıca orası da çok çarpıcıydı. Yani ağaçların üzerine şeyi asmışlar bütün. Kalan yerlere bütün plaketler olarak evcil hayvanların yani pet dedikleri hayvan, kedilerini, köpeklerini kaybedenler arıyorlar. Şöyle bir köpek görürseniz haber verin. Hiçbiri evet. Bulunamamış evet. Sonradan da çarpıcı tabii başka şeyler var. Medya mesela. Medyanın ne kadar bu işte gene şehir efsanelerini anlattığını işte buzul çağı geleceğini vesaire ve medyanın hiç bu konuya yeterli ağırlığı vermek şöyle dursun gözden kaçırdığını çok çarpıcı örneklerle veriyor 8. bölüm yanılmıyorsam orada. Sonra bir de o geri dönüşü anlatıyor. Şili ihanet edip tabii şey COP26'yı yapmaktan vazgeçince bütün hazırlığını da Şili'ye gitmek üzere yapmış olan şey nasıl döneceğini de bilemiyor babasıyla beraber pek çok çağrıda bulunuyor. Sonunda işte genç bir çift denizci 2 yaşındaki çocuklarıyla beraber onların önerisine uyup en geçilmesinin hiç tavsiye edilmediği bir dönemde Atlas Okyanusu'nu geri geçiyorlar tersine. Geçiyorlar. Çok zorlu, fırtınalı filan havalarda tabii. Onu da anlatıyor. Ondan sonra da bu bütün dünyadaki greenwashing denen yeşil badananın işte. Hatta creative accounting terimini de kullanıyor. Yani offset telafi ettik biz buradan diye anlatıyor ya hükümetler. Hı hı. Şuradan şu kadar ağaç diktik filan diye. Onun rezaletini anlatıyor ki bugünkü haberlerde vardı onu gördün mü bilmiyorum. İklim değişikliği BBC'den bir haberdi. Büyük fidan dikme programları çevreye zarar veriyormuş aslında. İki Amerikan Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada. Ve Şili'de ve Çin'de yani büyük fidan ağaç dikince tam tersi sonuçlara da yol açacağı da böyle büyük bir şey var.
Evet, esas olan doğal ormanların korunması tabii. Yani onları doğal ormanları yok edip çeşitli nedenlerle işte bugün yine Manga Bay'de haber vardı mesela. Amazon ormanları Brezilya'da inanılmaz bir hızla yok edilmeye devam ediyor ve hükümet tamamen gözünü kapamış. Hatta bu yüzden o da enteresandı. Bu ormansızlaşma yüzünden oradaki yerli kabilelerdeki insanların yani şey sınır o yok edildiği için orman açılıp temasa geçmek zorunda kaldıkları için oradaki insanlarla inanılmaz COVID hastası olduklarını evet, ve yerli halkta COVID'de çok daha öldürücü gidiyormuş.
Tabii hiç bünyelerinde yok tanıdıkları evet, bir şey evet, değil. Evet, evet. Ve 29 örgüt de yine bir haber var tam da bu konularda işte Brezilya'yı uyarıyorlar. Yani bu ormansızlaştırma işte madenler için ve başka arsa vesaire için. Ormanların kesilmesi, yakılması büyük bir yatırım içinde artık hiç güvensiz bir ortam yaratıyor diye ilk defa duyuyorum bunu da. Büyük yatırımcılar da durdurun falan diye uyarmak durumunda hissetmişler kendilerini yani. Guardian'dan bir haber vardı Tom Phillips imzalı. Neyse bitirirsek yani sonunda da bu creative accounting dediği yani tam anlamıyla bir aldatmaca işte biz bunu yapıyoruz diyorlar ülkeler. Sonra bakıyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra mesela çok yeşilci geçinen kendi ülkesi İsveç'in ne kadar aslında büyük yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunu da biliyor, anlatıyor. Avrupa'da başka, Avrupa Birliği, İngiltere, Britanya'da öyle. Yani bütün ithal ettiği şeylerden, tükettiği mallardan çıkarıyor. Creative account, yani yaratıcı bir muhasebe hesabı kaydırması yapıyorlar. İşte 11. bölümde de koronayı, günlerini de anlatıyor. Çok etkileyici bir şekilde anlatmış böyle. Ama sonunda da işte senin başta da söylediğin gibi insanlık henüz şey olmadı diye son 12. bölümde bu radyo programının
The Hope, henüz yenilmedi.
Henüz yenilmedi ve diye çok önemli bir şey söylüyor yani. Emisyon eğrisi kesinlikle aşağıya doğru çekilmeli. Eğer hala küçük bir şansımız, bütün dünya liderlerinin ta Paris'te anlaşmaya vardığı hedefleri tutturabilmek için diyor. Ve onu yapmazsak ya bir medeniyet olarak devam edeceğiz, yolumuza gideceğiz, ya da yapmayacağız, medeniyet bitecek. Buna kendi kararımız diyor. Yani artık şey diye bitirmiş, umut eylemde tabii bizde diyor yani. Bizim Açık Radyo broşürlerinde, kapaklarında da koyduğumuz bir şey de Greta'nın bu sözleri. Tekrar hatırlatıyor o da bize, Greta Thunberg, ve diyor ki yani elimizden gelenin en iyisini yapmak artık yeterli değil. İmkansız görüneni yapmak zorundayız ve bu da sana ve bana bağlı demiş diyor programında. Çünkü bir kere daha gene tekrarlıyor ki başka kimse gelip bizi kurtaracak biri yok. Yani dışarıdan bizim için bunu yapacak kimse yok diyor, ama umut var hala, çünkü müthiş de grevler, eylemler yapıldı diyor. Şeyde gördün mü bugün, bugünkü Açık Gazete programının açılışında küçük bir bölümle çalarak başlamıştık, açılışı yaptık. Barcelona'da Covid-19'dan sonra açılış yapılmış ve konser, Barcelona'nın El Liceu Operası'nda bayağı bir konser veriyorlar. 2300'e yakın saksılı bitkiye, insan yok, hiç seyirci yok, onlara veriyor.
Gördüm onu.
Evet. Şahane bir şey yani, ve işte onları da hepsini bu şey çalışanlarına, halk sağlığı çalışanlarına hediye edeceklermiş. Yani işte umut böyle bir dayanışmada vesaire de yani.
Bu arada Greta Thunberg'in bu iklim kriziyle ilgili anlattıklarını bütün bir toplumsal ve küresel eşitsizliklerle bağlaması da son derece kritik bence. BBC'de bir röportaj vermişti birkaç gün önce ve bu Black Lives Matter ya da işte siyahların hayatları evet, önemlidir hareketinin toplumun bir tipping point'e, yani bir eşiğe gelmekte olduğunu ya da ulaştığını gösterdiği, evet, eşitsizlik anlamında, adaletsizlik
taşma
anlamında
noktası, evet,
bir taşma noktasına geldiğini, yani bardağın taştığını aslında belki böyle çevirebiliriz. Evet. Bunun artık inkar edilemez bir gerçek haline geldiğini ve pandemiden çıkış için önerilen yeşil iyileşme planlarının da aslında iklim krizini çözmekte yetersiz olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bu sosyal taşma noktasına, bardağın taştığı noktaya geldik ve artık bu adaletsizlikleri, bu eşitsizlikleri halının altına süpürecek durumumuz yok. Çünkü insanlar seslerini çıkarmayı ya da seslerini buldular, duyurmanın yolunu buldular ve bu bir artık etkide bulunmaya başladı diyor. Ve gerçekten bu konuşma son derece, yine her zamanki Greta'nın sade üslubuyla, bütün bu krizlerin, ırkçılıkla, iklim krizinin ya da işte ekonomik eşitsizliklerin, adaletsizliklerin nasıl aynı yerden kaynaklandı ve aynı şey olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aslında Greta hem bu radyo programıyla, hem BBC'ye verdiği mülakatla, hem birçok şeyle bence önemli bir lider olarak görünmeye başladı. Fakat tam da bu sırada, bundan bir hafta önce yaşayan en büyük filozoflarımızdan Slavoj Žižek, Russia Today gazetesinde, internet gazetesinde Bugünlerde bize öncülük edenler Greta ve Bernie olmalıydı ama yeterince radikal değiller diye çok öngörüsüz bir yazı yazmış. Yani bunu da hatırlatmakta fayda var.
Çok önemli, evet. Ben de onu söyleyecektim. Radyoda da konuşma fırsatım olmadı. İyi oldu. Yani Açık Gazete'de konuşamadık. Ama Zizek her zamanki gibi biraz fazla erken davranmış ve yanlış konuşmuş. Çünkü Greta'nın biraz önce sözünü ettiğimiz hem İsveç radyosunda İngilizce ve İsveççe verdiği programda dünyanın en radikal diyebileceğimiz ve net konuşmaları var. Hem de senin de sözünü ettiğin işte Black Lives Matter'da protestoların bardağı taşıran damla olduğunu söyleyen ve krizde ancak krize uygun güç kullanarak çözebilirsin diye ve şimdi birdenbire insanlar gördüler artık insan hayatına bir fiyat konamayacağını ve her şeyi yapacağımızı yaparız demeye başladılar diyor. Ama ana mesaj diyor, yani siyasetçiler için söylüyor bunu, ana mesaj diyor, biz iklim aktivistlerinin de yaptığı gibi bilimi dinleyip ondan sonra da harekete geçmek ve ikisi aynıdır diyor zaten. Bu.
Ama Zizek demiş ki dünyayı kaosa sürükleyen bu kadar şey varken çok şaşırıyorum. Greta Thunberg ve Bernie Sanders eskiye nazaran neden sessiz? Emin olun ırkçılık, iklim sorunları ve pandemi hep birbirine bağlı demiş. Bunu tabii bir tek kendisi fark edebildiği için. Greta'nın işte sessiz kaldığını falan filan söylemiş. En sonunda da işte bir sürü bu yorumlarını yaptıktan sonra yazıyı şöyle bitirmiş. Bu iyice enteresan yani. Independent Türkçe'de Türkçe çevirisi var, oradan bakıyorum. Başlangıç sorumuza dönersek, Greta ve Bernie'nin kamusal alanımızda görülmemesi, daha birleştirici seslere ihtiyaç duyulan şu viral kriz dönemi için fazla radikal oldukları anlamına gelmiyor. Aksine yeterince radikal değillerdi diyor.
Kendisi çıksın o zaman.
Onu yani Greta'ya böyle bir rol biçmesi iyi, güzel, tamam. Hadi o da ayrıca tartışılır da. Yani hadi bunu bir ileri duruş olarak görelim. Önemsediğini, iklim krizini ve bu hareketi önemsediğini gösteriyor diyelim. Fakat bu kadar yanlış okuması aslında, yani Greta'nın ve onun temsil ettiği hareketin mevcut işte kapitalist sisteme yönelik eleştirilerini bu kadar yanlış okuması bence bir gösterge. Yani sadece bu Zizek'e özgü bir şey değil.
Evet, insanlar kendilerine bakmaktan başka şeyleri göremez hale geliyorlar.
Gerçekten
olabilir.
Gerçekten öyle. Gerçekten
ve çok
öyle.
İlginç bir şey daha var. Ben şeyi de ekleyeyim. Özdeş olsaydı burada, o da bana katılırdı, yakından takip ediyor. Bernie Sanders konusunda söyledikleri de tamamen yanlış Zizek'in. Çünkü o da son derece radikal söylemlerle Joe Biden'ı da şeye zorluyor. Donald Trump karşısında gayet radikal bir yeşil yeni düzen programı uygulamaya, olabilecek bütün Amerika Birleşik Devletleri'ni de deliler gibi şey yaptı, aktive etti. Dünyanın önde gelen düşünürlerinden biri olan Noam Chomsky'nin defalarca söylediği gibi bütün Amerika'yı galvanize eden, ateşleyen insan oldu Bernie Sanders. Ve öyle de devam ediyor. Son derece radikal.
Orada yani, da yanıldı yani.
Evet. Gerek Greta Thunberg, gerekse de Bernie Sanders konusunda kesinlikle yanılgı içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden görmüyor bilmiyorum.
Evet. Peki.
Bugün müzik çalamıyoruz.
Bugün
herhalde.
Çalamadık. Aslında haftaya bırakalım onu. Sürpriz olsun, ne olduğunu da söylemeyeyim. Çok yepyeni bir kayıt bulmuştum. Hem de tam bizim temamızla da ilgili.
Yaşasın.
Ama haftaya bırakıyoruz onu. Haftaya umarım daha farklı iklim felaketleri konuşmak zorunda kalmayız. Ama ben Greta Thunberg'in kaydını dinlemek isteyenler için tekrar hatırlatayım. Humanity has not failed yet diye Spotify'dan, yet failed diye Spotify'da da bulabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.